Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Adiyat Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ وَحُصِّلَ مَا فِي صدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Soluk soluğa koşan atlara andolsun, tırnaklarıyla ateş çakıp saçanlara, sabah vakti baskın yapanlara, derken orada tozu dumana katanlara, bununla bir düşman topluluğun orta yerine kadar dalanlara. Hiç şüphesiz insan Rabbine karşı oldukça nankördür. Ve gerçekten kendisi de buna şahittir. Muhakkak o, mal sevgisinden dolayı da bencil ve cimri tutumunda çok katıdır. Yine de bilmeyecek mi? Kabirlerde olanların deşilip dışa atıldığı, göğüslerde olanların da derlenip devşirildiği zamanı. Hiç şüphesiz o gün Rableri kendilerinden gerçekten haberdardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Kahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah, Hamd Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tarhan Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şamsi 29 Ordubehş 1400, Hicri Kameri 7 Şevval 1442 ve Miladi 19 Mayıs 2021 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Almanya Müslümanlar Merkez Konsey Üyesi Burhanettin Dağ ile Filistin Gelişmeleri üzerinden yapılan röportaj, İran basınından seçmeler, Türkiye gündemi ve kitap okuyalım isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İşgal rejiminin Gazze'ye saldırılarında şehit sayısı 219'a yükselirken direniş güçleri işgal topraklarına 30 füze daha fırlattı. Rehberlik Bilgiler Meclisi intifadanın Siyonist rejimin içi boş mehabetini kırdığını söyledi. İşgal rejiminin cinayetleri dünya genelinde protesto ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin'de yaşanan zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz dedi. Son 24 saatte İran'da koronavirüsten 233 kişi daha hayatını kaybetti. Ve Cumhurbaşkanı Ruhani dünyanın gözü İran seçimlerinde dedi. Şimdi haber.
Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada işgal rejimi İsrail'in Gazze'ye saldırılarında şehit düşen Filistinli sayısının 219 kişiye yükseldiğini duyurdu. Filistin Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada Siyonist rejimin Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarının savaşın 10. gününde devam ettiğini işaretle bu saldırılarda şimdiye dek 219 Filistinlinin şehit düştüğünü bildirdi. Açıklamaya göre şehit olanlar arasında 63 çocuk, 36 kadın ve 16 yaşlı var. Filistin Sağlık Bakanı ayrıca Gazze'deki yaralı sayısının 1530'a yükseldiğini, bunlardan 450'sinin çocuk ve 295'inin ise kadın olduğunu belirtti. Bu arada haber kaynakları Batı Şeria'da 23 Filistinlinin şehit düştüğü ve 3825 kişinin de yaralandığını duyurdu. Öte yandan Siyonist rejim savaş uçakları Gazze'de 3 camiyi bombalayarak insanlık dışı cinayetlerine bir yenisini daha ekledi.
Siyonist kaynaklar direniş güçlerinin Siyonist yerleşkelerine doğru onlarca füze ve roket fırlattığını bildirdi. İsrail rejiminin Kanal 13 televizyonu aktardığı haberde Filistin direnişinin işgal topraklarındaki Aşkelon, Aşdod ve Birşeb'a yerleşkelerine doğru yaklaşık 13 füze fırlattığı belirtti. İşgal topraklarının bazı noktalarında siren sesleri duyulduğu haberde yer aldı. İslami Cihat Hareketi'nin askeri kolu Kudüs Tugayları ise Erz askeri üssüne çok sayıda havan topu attığını ve Emitay üssünü de Bedirbir füzeleriyle hedef aldığını bildirdi. Öte yandan Tel Aviv ile Ellet kentleri arasında demir yolunda çıkan yangın nedeniyle tren seferlerinin durduğu ifade edildi. Siyonist rejim ordu sözcüsü Avihay Edri, dün akşam yaptığı açıklamada direniş gruplarının yaklaşık 12 bin füze işgal topraklarına attığını söylemişti.
Kostan Tugaylilere işgal rejiminin askeri üslerini vuruyor. Ayrıntılı haberi arkadaşımızdan dinliyorsunuz.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu İzzettin Kassam Tugaylıları, Siyonist rejimin Gazze'de ve işgal topraklarında masum ve savunmasız Filistinlilere yönelik barbarca saldırılarına karşılık olarak işgal topraklarındaki hedeflere roket ve füze yağdırmaya devam ediyor. İzzettin Kassam Tugaylıları, Siyonist rejimin 6 askeri üssünü hedef aldığını duyurdu. Kassam Tugaylıları, işgal altındaki Filistin'in güneyinde Ramon Havalimanı ve 5 hava üssüne yönelik çok sayıda füze ve roket fırlattı. Kassam Tugaylıları, Siyonist rejimin Gazze'nin güneyine yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail rejiminin 6 hava üssünü füze ve roket ile vurduğunu aktardı. Kassam Tugaylıları, İsrail rejiminin 6 askeri üssüne yönelik roketli saldırısının görüntülerini de yayımladı. Öte yandan Filistin kaynakları Gazze'den işgal topraklarına 3 adet uzun menzilli füze fırlatıldığını bildirdi. Siyonist rejimin İHA'sı ise bugün Gazze'nin kuzeyindeki El Kerame bölgesinde yer alan çok katlı bir binayı hedef aldı. El Cezire kulenin saldırıdan önce tahliye edildiğini aktardı. İşgal rejimi uçakları Gazze'nin Şeyh Rıdvan mahallesinde bir evi bombaladı. İşgal rejimine ait savaş uçakları ayrıca Refah kentinin güneyinde direnişe ait bir merkezi bombaladı. Siyonist rejim uçakları Han Yunus'un merkezinde de bir evi yerle bir etti. Bu arada Siyonist rejim ordu sözcüsü dün gece Hamas'a ait tünellerin imhasının 5. aşamasının icra edildiğini, İşgal rejimine ait 52 savaş uçağının 25 dakika boyunca Gazze'yi 122 kez bombaladığını söyledi. Siyonist rejim ordusu ayrıca dün gece Gazze'den işgal topraklarına 50 adet roket atıldığını bildirdi. Siyonist rejim bugün sabah saatlerinde Gazze'deki yerleşim alanlarını havadan ve denizden hedef alarak Gazze'de Şehitler Caddesi'ndeki bir meskun binayı bombaladı. Siyonist rejim Gazze'de ayrıca başka noktaları da bombaladı. İşgal rejimi Hayır Merkezi'ne ait bir binayı da tamamen yok etti. Gazze'de Ramal Mahallesi'nde bir meskun binaya düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli şehit oldu. Direniş grupları da bugün sabah saatlerinde Siyonist rejimin bazı yerleşkelerini onlarca roket ve füzeyle hedef aldı. Tahran Radyosu muhabiri Susen Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri sürüyor. Refahlik Bilgiler Meclisi direniş gruplarının yeni intifadasının Siyonist rejimin içi boş muhabbetini yerle bir ettiğini belirtti. Refahlik Bilgiler Meclisi Siyonist rejimin mazlum Filistin milletine karşı cinayetlerinin artması üzerine bugün yaptığı açıklamada çocuk katili Siyonist rejimin Mescid-i Aksa'ya barbarca baskını, işgal topraklarında Filistinliler ile çatışması ve onlarca masum ve savunmasız çocuk, kadın ve erkeğin şehit olması ile sonuçlanan Gazze'yi bombalamasının ırkçı ve sahte rejimin yırtıcı yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada Siyonist rejimin bu barbarca eyleminin İslam ümmeti ve dünyadaki hür insanların yüreğini parçalayıp duygularını rencide ettiği ifade edilirken, Cani Amerika ve bazı Arap ülkelerinin Siyonist rejime yardım ettikleri için bu rejimin cinayetlerine ortak olduğu ifade edildi. Açıklamada Filistin'in cesur ve yiğit gençlerinin kutsal öfke ateşinin her geçen gün daha da alevlendi ve er ya da geç onları yakacağı bildirildi. Refahlik Bilgiler Meclisi mazlum Filistin şehitlerini rahmetle anıp selamlayarak İran İslam Cumhuriyeti'nin onurlu Filistin halkı başta olmak üzere dünyada mazlum Müslümanlara yaptığı yardımına devam edeceğini vurguladı. Bu arada İran üzerindeki Cuma imamları İslam dünyası Cuma imamlarına hitaben bir mektup yazarak Filistin meselesinin kuşkusuz İslam dünyasının birinci meselesi olduğuna vurgu yaparken Filistin ve Kudüs-i Şerif'in kurtarılması için her zamankinden ziyade Müslümanlar ve hür insanların birlik ve beraberliğine ihtiyaç olduğunu vurguladılar.
İran Yargı Erkeği İnsan Hakları Komitesi Sekreteri Ali Bakri Kani, Amerika'nın insan ve insanlığa karşı husumetini tırmandırarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni de insan haklarının kıyım yerine dönüştürdüğünü vurguladı. Bugün İtalya, Pakistan, Bahreyn, Filistin, Irak, Suriye ve Yemen gibi ülkelerden insan hakları aktivistlerin katılımıyla çevrim içi olarak düzenlenen Filistin'i destekleyen gençler isimli konferansta konuşan Bakri Kani, Amerika rejiminin Filistin milletinin temel haklarına karşı izlediği insanlık dışı yaklaşımına işaretle Amerika rejiminin Güvenlik Konseyi'nde son sıralarda kullandığı 3 vetosunun aslında insan haklarının vetosu sayıldığını kaydetti. Bakırı Kenny, Siyonistler ve Batılı müttefiklerinin direnişin sesini susturamayacağını belirterek, işgalci Siyonistlerin cinayetlerinin hiçbir hukuk mektebinde meşru savunma olarak görülmediğini ifade edip, Batı'nın bu bağlamdaki küstahça yaklaşımını eleştirdi.
Batı Şeria ve işgal topraklarındaki muhtelif kent ve bölge sakinleri bugün de Gazze ve Kudüs halkı ile dayanışma için durduklarını göstermek ve Siyonist rejimin cinayetlerini kınamak için greve devam ettiler. Batı Şeria'nın yanı sıra bugün 1948 sınırlarındaki Hayfa, Yafa, Umul, Fam, Etayra, Şafa, Amrov ve Ennasire kentlerinde çok sayıda kişinin katılımıyla protesto eylemleri düzenlendi. Greve katılanlar Siyonist rejimin cinayetlerini protesto ettiler. Bazı bölgelerde Siyonist askerler ile Filistinliler arasında çatışmalar da yaşandı. Kudüs kentinde ise işgalciler ile Filistinliler arasında sürekli çatışmalar devam ediyor. Siyonist askerler bugün de Kudüs'te çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldılar. Batı Şeria ve işgal topraklarında dün genel grev başlatıldı.
Başkent Tahran'da bugün düzenlenen eylemde işgal rejimi İsrail'in Gazze şeridindeki cinayetleri protesto edilirken mazlum Filistin halkına destek verildi. Öğle saatlerinden sonra başkent Tahran'da muhtelif kesimlerin katılımıyla düzenlenen protesto eyleminde Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetleri kınandı. Filistin bayrağını taşıyan eylemciler kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail sloganları atarak Filistin halkı ve direniş gruplarını destekleyip İsrail rejiminin cinayetlerini protesto ettiler. İşgal rejiminin Gazze'de ve Batı Şeria'daki saldırılarında şimdiye kadar en az 219 Filistinli şehit olurken yüzlerce kişi de yaralanmıştır. İşgal rejiminin cinayetleri dünya genelinde protesto ediliyor.
Gasıf Siyonist rejimi mazlum ve masum Filistinlilere yönelik son günlerde işlediği cinayetleri dünyanın muhtelif noktalarında protesto ediliyor. Bu bağlamda bugün Türkiye, Pakistan, İtalya, Kuzey Kıbrıs'ta işgal rejimi aleyhinde protesto eylemleri düzenlendi. İstanbul'da ise bir araya gelen çok sayıda sivil toplum kuruluşunun üyeleri yüzlerce aracılık konvoy oluşturarak İsrail rejiminin Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Siyonist İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek için sivil toplum kuruluşlarının çağrısı üzerine dün akşam saat 19.30'da Vatan Caddesi'nde bir araya gelen yüzlerce kişi araç konvoyu oluşturdu. Araçlarına Türk ve Filistin bayrakları asan sürücüler yol boyunca korna çalarak İsrail rejimi aleyhine sloganlar attılar.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de yaşanan zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dolayısıyla gençlerle bir araya geldiği görüşmede işgal rejimi İsrail'in Filistin'e saldırılarına işaret edip yüzlerce masum insanın teknolojinin son ürünü ağır silahlarla öldürüldüğünü ifade ederek Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine yönelik mesajına atıfta bulunarak dünyaya hukuk, özgürlük vaazı veren kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Öbür taraftan bize Erdoğan bu şekilde konuşmamalı diyorlar. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Biz kanayan bir yara gördük mü ciğerimiz yanar dedi. Amerika Dışişleri Bakanlığı dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Amerika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı antisemitist açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyoruz denildi. Erdoğan ve Türkiye yetkililerine daha fazla şiddeti kışkırtabilecek sözlerden kaçınma çağrısı yapılan açıklamada İsrail rejimiyle Filistin arasındaki çatışmalar kastedilerek Türkiye'yi çatışmayı sona erdirme çalışmalarında Amerika'nın yanında yer almaya çağırıyoruz ifadelerine yer verildi.
Gazze'ye saldırıları sırasında İsrail rejimiyle milyonlarca dolarlık silah anlaşmasını onaylayan Amerikan Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede güç düşürülmesini beklediğini belirtti. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada Biden ve Netanyahu'nun bugün Gazze'deki olayları ele aldıkları bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi. Görüşmede İsrail'in Hamas ve diğer terör elementlerinin kapasitesini de düşürmedeki sürecinin yanı sıra bölgede gerginliğin azaltılması konusunda bölge ülkeleri ve Amerika'nın diplomatik girişimlerinden konuşulduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca Başkan Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bölgede ateşkese giden yolda bugün gerginliğin ciddi derecede düşürülmesini beklediğini ilettiği bilgisi yer aldı. Söz konusu görüşme Gazze'ye saldırıların başından bu yana Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşen 4. telefon görüşmesi de oldu. Amerikan yönetimi son sıralarda İsrail rejimi aleyhinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde bir bildiri yayınlanmasına da 3 kez engel olmuştur.
İran Sağlık Bakanlığı tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada koronavirüsten 233 vatandaşın daha yaşamını yitirdiği bildirildi. Bakanlığın açıklamasına göre yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 12.789 yeni vaka tespit edildi ve bunlardan 1601'i hastanelere yatırıldı. Vaka sayısı toplam 2.792.204'e çıktı. 233 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı da 77.765 oldu. COVID-19 hastalardan 5.158'i yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor. Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 2.272.023'e ulaştı. Ülkede yapılan toplam test sayısı ise bugün itibariyle 18.418.983 oldu.
Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani dünyanın gözünün İran'ın seçimlerinde olduğunu belirtti. Bugün kabine toplantısında konuşan Rouhani, ülkenin korona koşullarına rağmen çeşitli sektörlerdeki ekonomik büyümesiyle ilgili istatistiklere atıfta bulunarak son yıllarda bize yardımcı olan ana petrol ihracatı ürünler petrokimya ürünleri ve çelikti. Petrol dışı ihracatımız 40 milyar dolar, ithalatımız ise 42 milyar dolardı diye belirtti. Çelik, petrokimya ve ürünlerine kimin bu duruma getirdiği sorusunu da soran Rouhani, bize ambargo uygulayanların akıllarında bile bizim bölge benzin ihracatçısı olacağımız gelmiyordu. Amerikalı bir yetkili İran'a yaptırım uyguladıktan sonra İran'ın benzin ihraç edeceğini düşünmüyorduk ve İran'a benzin ithalatını yasaklayacağız diyordu. Ancak bugün benzin, elektrik ve doğalgaz ihraç eden bir ülkeye dönüştük ifadesini de kullandı. Rouhani konuşmasını şöyle sürdürdü. Amerika'nın başaramadığı faktörlerden biri ambargo döneminde ülkeyi yönetmemizdi. Ancak ülkede üretimdeki hareketimizi sürdürdük ve 2020 yılında İran'da üretimde bir sıçrama gördük. Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinden sonuçlanması İran milletinin zaferi olacağını halkımıza da vaat ediyorum ve bugün büyük adımlar attık.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçı, Viyana müzakerelerinde iyi ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve İran Müzakereci Heyet Başkanı Seyyid Abbas Irakçı bugün Viyana'da kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen nükleer anlaşma ortak komisyon oturumundan önce yaptığı açıklamada müzakerelerde iyi ilerleme kaydedildiğini belirtti. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da bu bağlamda yaptığı açıklamada Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerinde ilerleme kaydedilmekte olduğunu ancak ne zaman sonuca ulaşılacağının belli olmadığını kaydetti. Ryabkov Viyana'daki görüşmelerin dönüm noktasına ulaşıldığını belirterek müzakere sürecinde bir sorun yaşanmadan bu noktalara geçmek gerektiğini kaydetti.
Avrupa turunun 4. durağı İrlanda'nın başkenti Dublin'de bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Cowen ile bir araya geldi. İran Dışişleri Bakanı Zarif ile İrlanda'nın mevkidaşı görüşmede nükleer anlaşma görüşmeleri ve ikili münasebetleri masaya yatırdılar. En önemli bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığı görüşmede Zarif, iki ülkenin ilişkilerini önemli nitelerken İrlanda'nın Tahran Büyükelçiliği'ne yeniden aşma ve büyükelçisi gönderme de kararını memnuniyetle karşıladı. İrlanda Dışişleri Bakanı da görüşmede ülkenin İran ile işbirliğini güçlendirmek istediğini de belirtti.
İran İslam Şura Meclisi Başkan Yardımcısı Emir Hüseyin Gazizade Haşimi bugün muhabirimize yaptığı açıklamada Viyana'da nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılmasına ilişkin olası anlaşma sağlanması konusunda meclisin tutumu hakkında yaptığı açıklamada Viyana görüşmelerinin sırf iki metnin imzalanmasıyla sonuçlanması halinde bir değerinin olmayacağını, önemli olan pratik eylem ve girişimler olduğunu vurguladı. Gazizade Haşimi Amerikalılar açısından müzakere yapısının yıpratıcı ve zaman alıcı olduğunu, İran'ın kendi yükümlülüklerini yerine getirirken Amerikalıların bunu yapmadığını, gelinen aşamada zamanın Amerika'nın lehine olduğunu kaydetti.
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, İran ile bazı ön görüşmeler yapıldığını doğruladı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Fransız Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada İran ile bazı ön görüşmeler yapıldığını ve yürütülen müzakere sürecinden umutlu olduklarını söyledi. Daha önce de İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Said Hatipzade, Tahran'ın Riyad ile bölgesel ve ikili ilişkilerdeki sorunları çözmek için görüşmeler yapıldığını doğrulamıştı.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Asker Hacı, video konferans aracılığıyla Yemen'deki Sana merkezli Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-Ezzi ile görüştü. Görüşmede barış görüşmelerine katkı için ikili işbirliği ve iletişimi sürmesine vurgu yapıldı.
Ve Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin bu ülke topraklarından çekilmemesi halinde Ermenistan'ın askeri seçeneğe başvurma hakkı olduğunu belirtti. Rusya, Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasında sınırların yeniden belirlenmesi için ortak komisyonun kurulmasını önerirken Ermenistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada Azeri güçlerden bu ülke topraklarından çekilmesini istedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ilk yorumumuz Siyonistlerin Gazze şeridine yönelik saldırılarının sürme sebepleri etrafında. Anadolu Haber Ajansı Salı günü basılı kaynaklardan naklen Amerikalıların pazar ve pazartesi günü Siyonist rejim İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan Gazze şeridine yönelik saldırılarını sonlandırmasını istediklerini belirtti. Netanyahu'nun ise işgalci ordunun Gazze şeridindeki hedefleri vurmak için 2-3 gün daha fırsata ihtiyacı olduğunu söylediği belirtiliyor. Salı günü Netanyahu hava üstünde yaptığı konuşmada Gazze şeridine yönelik saldırıların gerektiği zamana dek devam edeceğini belirtti. Siyonist rejim İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırılarının devam etmesi konusunda birkaç nokta önem arz ediyor. Her şeyden önce Siyonist rejimin en yoğun saldırılar ile Gazze'yi karadan, havadan ve denizden hedef almasına rağmen şimdiye kadar istenilen amaçlara ulaşmamış olmasıdır. Bu çerçevede amaçlanan bölgeleri yok etmek mümkün olamazken en ufak bir başarı bile elde edememiştir. Böyle bir ortamda İsrail bölgesel ve küresel itibarını geri kazanmak için savaşı sona erdirmek için ufak bile olsa bir başarı kazanmak istiyor. Öbür yandan iç krizle karşı karşıya olan Netanyahu bu durumu kendi kişisel hedefleri için kullanarak saplandığı siyasi bataklıktan kurtulmak istiyor. Ancak tüm bu şiddetli saldırılara rağmen Filistin füzeleri artan bir güçle ateşlenmeye devam ediyor. Bu da İsrail'in hedeflerinin küçük bir bölümünü bile gerçekleştiremediği ve savaşı kendince onurlu bir şekilde sona erdirmek istediğini kanıtlıyor. İkinci konu, Siyonist rejimin normalleşmeye girdiği Arap ülkeleri arasındaki itibarından kaynaklanmaktadır. Bu ülkeler İsrail rejimini kendilerini savunan ve destekleyen olarak gördüler.
Bu yüzden de Siyonist rejimiyle normalleşmeye giderek yanlış bir algı ile Siyonist rejimin kendilerine ülke içi, halk ve dış tehditlere karşı destek vereceğini sandılar. Fakat şimdi bu rejim bizzat kendini korumakta bile aciz kalmış ve benzeri görünmemiş yenilgileri Filistin İslami Direniş grupları karşısında yaşamakta. Bu bağlamda Siyonist gazete hariç son günlerdeki sayısında Gazze'ye yönelik savaşı İsrail'in tarihindeki en büyük yenilgi nitelendirirken bir an önce durdurması gerektiğini vurgulayıp savaşın ordu ve askeri güçlerinin hazırlıksızlığını gösterdiğini belirtti. Haris'e göre bu durum çaresizliğin göstergesidir. Bu bağlamda başlangıçta savaşı bitirmek isteyen ancak Siyonist lobinin baskısı altında olan Amerikan hükümeti Siyonistlerin hedeflerine ulaşması için bu saldırganlığı destekledi. Bu bağlamda Washington, İsrail'e 735 milyon dolar değerinde daha isabetli füzeler satma kararını açıkladı. Ayrıca Siyonist rejimin saldırganlığına karşı Güvenlik Konseyi'nde olumlu bir açıklama yapılmasını bile engelledi. İsrail'in yanı sıra Amerika ve müttefiklerinin Gazze'ye şiddetli ve vahşi saldırılar düzenlemesinin de devam etmesini istemelerinin üçüncü nedeni Filistinli grupların maksimum gücünü ölçmek ve yeteneklerini tanımaya çalışmalarıdır. İsrail saldırılarını yoğunlaştırarak Filistinli grupların tüm gücünü dışa vurdurmaya çalışıyor çünkü bu grupların ellerinde daha gelişmiş füzeler olduğuna inanıyor. Bu nedenle de onları bu tür füzeleri kullanmaya, kışkırtmaya ve mecbur bırakmaya çalışıyor. Tüm bu sebeplere ilaveten dördüncü bir neden de ekonomik altyapı ve kentsel tesislere hedef almaktır. Siyonist rejim İsrail, Gazze'de ve Filistin'de kamuoyuna en büyük zararı vermek için daha geniş çapta yıkım gerçekleştirmeye çalışıyor. Daha geniş çaplı olarak Arap milletlerine ve kamuoyunu direnişle karşı karşıya getirmek ve bu grupları Gazze'deki yıkımlardan sorumlu göstermek istiyor.
Değerli dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Afganistan Büyükelçisi'nin Pakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasıyla ilgili. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Pakistan karşıtı açıklamalarına tepki olarak Afganistan'ın İslamabad'daki Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı bildiride Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin temelsiz iddiaları ve sorumsuzca açıklamalarına tepki olarak Afganistan'ın İslamabad Büyükelçisinin çağrıldığını, itirazlarının Kabil'e iletilmesini istendiğini belirtti. Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani son dönemde yaptığı röportajda Pakistan'ın örgütlenmiş bir destekleme sistemini hayata geçirdiğini ve Taliban grubunu desteklediğini söyledi. Pakistan'ın Taliban'ı desteklemekte ve bu grup tarafından Afganistan'daki oluşumları ve organizasyonları destekleme suçlaması, iki ülke ilişkilerinin tarihi boyunca birkaç defa tekrarlanan ve sürekli görülen bir husus olmuştur. Bu yıllar içerisinde Afganistan hükümeti Pakistan'ın Taliban'ı destekleme iddiası konusunda deliller ve kanıtlar sunmasa da Kabil makamlarının bu grubun köklerini Pakistan'da gördükleri aşikardır. Afganistan hükümeti yetkililerine göre Taliban ülke dışından ve sınırların ötesinden desteklendiği sürece Afganistan genelindeki radikalizm ve şiddetin kökleri de kazınamayacaktır. Aslında son aylarda ve Afganistan hükümetinin Taliban ile müzakere yolunda yaşanan sorunları artması ile Kabil yetkililerinin İslamabad yetkilileri ile görüşerek barış sürecine yardım etmelerini istedikleri bir ortamda Afganistan Cumhurbaşkanı Muhammed Eşref Gani, Pakistan'ı Taliban'a karşı parasal olmak üzere birçok alanda desteklemekle suçluyor.
Şimdi sorulması gereken soru, Afganistan hükümeti ve halkının Pakistan'a yönelik bu tür bir kötümserlik içerisinde olmasına rağmen neden Afgan makamlarının İslamabad'ın Afganistan hükümetiyle Taliban arasındaki müzakereler sürecinde arabuluculuk yapmalarını istemeleridir. Bazı uzmanlara göre aslında Afganistan hükümeti Pakistan'ın savaş ve barış ikilemi çerçevesindeki çalışmalarını eleştirmelerine rağmen İslamabad ile gerilimleri agresif açıklamalar ve literatüre taşımak ayrıca iki ülke ilişkilerinden kesilmesi veya en aza indirilmesini istemediğini gösteriyor. Buna esasen Afganistan ile Pakistan ilişkileri en az son 20 yılda hep işbirliği ve gerilim ikilemi çerçevesinde devam etmiştir. Bu çalkantılı süreç iki ülkenin de istikrarı sağlamak ve ortak tehditleriyle mücadele etmek gibi temel alanlarda etkin bir etkileşim ortaya koymasını engellemiştir. Afganistan Cumhurbaşkanı'nın Pakistan'a Taliban üzerinden yüklenmesi ve bu ülkeye karşı sert açıklamalarına rağmen son dönemde Pakistan ordusu komutanı yüksek rütbeli ve düzeyli bir heyetin başkanı olarak Kabil'e giderek Taliban ile barış süreci ve iki ülke ilişkileri hususunda istişarelerde bulunmuştur. Unutulmamalıdır ki Afganistan ve Pakistan ortak tehditlere karşı ortaklaşa hareket etmemesi, hep karşılıklı suçlamalar savurmaya devam etmesi ve ikili ilişkilerdeki gerilimleri şiddetlendirmeleri halinde her iki taraf için sonuç istikrarsızlık ve güvensizlikten başka bir şey olmayacak ve her iki ülkenin çıkarları da ciddi surette tehlike altında kalacak. Bu yüzden iki komşu ülke olan Afganistan ve Pakistan iç güvenlikleri de sağlamak ve sınır ötesi ortak tehditler ile başarılı bir şekilde mücadele etmek için yakın istihbarat çalışmalarına bile ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yönde etkili bir adım atılırsa bile iki ülke arasındaki güvenin de artacağı ve daha sonraki işbirlikleri için de gerekli olan karşılık güveninin de oluşacağı söylenebilir. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor diyor.
Velakin nahnu la nafaka an tabanna bakin.
Biramsi tarjistina i vushim ochen yet.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings.
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which
gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın askeri kolu İzzettin Kassam Tugayları, Siyonist rejimin Gazze'de ve işgal topraklarında masum ve savunmasız Filistinlilere yönelik barbarca saldırılarına karşılık olarak işgal topraklarındaki hedeflere roket ve füze yağdırmaya devam ediyor. Son günlerde Filistin'le ilgili çok iltihaplı ve aslında üzücü haberler gündeme yansımaktadır sevgili dinleyicilerimiz. Siyonist rejimin orada işgal ettiği topraklarda cinayetlerine hala devam ediyor ve şimdi dünya ülkelerinden, özellikle İslami ülkelerden gelen tepkiler daha çok dikkatle incelenmektedir. Biz bugünkü sohbetimizde gelinen son aşamayı konuşmak istiyoruz. Evet değerli dinleyiciler, sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamız bizimle birlikte. Burhanettin hocam hoş geldiniz, saygılar sunuyoruz efendim.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Ben teşekkür ederim katıldığınız için. Hocam şimdi Filistin gelişmeleri biliyorsunuz son günlerde çok üzücü haberlerle aslında her gün gündeme yansımaktadır. Orada Siyonist rejimin devam eden cinayetleri farklı açılardan politik olarak değerlendiriliyor. Bölgede Amerika ve Siyonist İsrail rejimin aleyhine gelişen dengelerin bir sonucu olduğuna inanıyorlar kimi uzmanlar bu olayların. Öte yandan Siyonist rejim kabinesi içinde de bir siyasi belirsizliğin hala devam etmesi gündemde çok dikkat çekici. Bunun sonucunda Netanyahu kendi konumunu biraz sağlam bir pozisyona çevirmek için bu saldırıları sürdürüyor gibi bazı yorumlarda rastlıyoruz. Siz nasıl değerlendirirsiniz efendim bu olaylar ve Siyonist rejimin orada sürdürdüğü cinayetleri nasıl yorumluyorsunuz?
Ben de izleyicileri, dinleyicileri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii ki oradaki kardeşlerimizin verdiği mücadele ümmetin izzeti ve onuru adına yani şanlı bir mücadeledir. Ama öte yandan ümmetin bu şekilde yaklaşımı ve bu pasiflik, efendimizin bitkinlik, acizlik ve sorumsuzluk bu da yani utanç vericidir. Hakikaten bir paşa eğer izzet varsa onu da oradaki murabitun diye tanımlanan rivayetlerdeki oradaki yani İslam sınırını koruyan bekçiler onlar müdafadan muhafaza etmekteler. Bu bir. İkinci bir hususta tabii ki bölgede kimin kiminle oturup kalktığı, kimin kiminle hangi cephede olduğu da her geçen gün gün ışığına çıkmaktadır. Afganistan'da, Çeçenistan'da, Suriye'de işte mücahit grup grup bin bir gönderiliyor. Ne de bu mücahitler? Bu da şu soruyu akla getiriyor. 20 yıl içerisinde yapılan cihat, cihatlar Amerika tarafından cihat yerleri belirlenmiş ve onlarla, selefilerle işbirliği yaparak işte mücahitleri bölgeden uzaklaştırıp haydi cihat yapmak istiyorsanız gidin Çeçenistan'a, gidin Afganistan'a. Ama asıl kanı en yara, asıl noktada mücahit orada görünmüyor. Tabii ki o Suriye'ye eğitilip donatılan mücahitleri bir sormak lazım. Bir de onlara destek veren o Arap ülkeleri. Peki ne de bu mücahitleriniz? Niye? İslam'ın en önemli onur meselesi olan orada çoluk çocuk öldürülüyor ve binalar yıkılıyor üzerlerine. Nerede bu mücahit? Demek ki bunu bilmemiz lazım. Yani son 20-30 yılda nerede İslam adına bir cihat yapılmış ise o cihadı belirleyen Amerika olmuştur. Ve Amerikan adına altın nesilden tutun, yeşil tutun, saray mollalarından tutun. Hepsi yani Siyonistlere ve emperyalizme hizmet etmişlerdir. Bu da her geçen gün ışığına çıkmaktadır. Bunu da bu şekilde bilmemiz lazım. Öte yandan Avrupa'nın ikiyüzlülüğü, insan hakları konusunda farz edelim bir İran'da ve başka bir ülkede bir siyasi muhalif yargılandığı zaman burada mangalda kül bırakmıyorlar. Ama orada çoluk çocuk öldürülüyor. 60-70 tane çocuk yani bayram arefesinde, bayram gününde bayramlığını giymiş. Ama burada bazı siyasiler takip ediyoruz. Almanya'da işte İran başkente çocuklar efendim ötelen silah seslerinden uyuyamıyorlar. Bu bizi rahatsız ediyor. Ama öte yandan öldürülen onlarca çocuğun kanları ve masum çocukların vahşice katliamı onları hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Bu da Batı dünyasının hakikaten insan hakları konusunda ne kadar çifte standartlar, ne kadar ikiyüzlü ve ne kadar münafıkhane davrandığını da apaçık bir şekilde gün ışığına çıkarmıştır. Öte yandan tabii ki o saray mollaları, Mescid-i Haram'da timsah gözyaşı dökenler veya Mescid-i Nebi'de ve gözyaşlarıyla milletin efendim gazını alanlar veya siyasilerin bazı efendim beyanları, ifadeleri bunlara da milletin karnı toktur. Yani artık yeter işte kınıyoruz, kınıyoruz. Neyi kınıyorsunuz? Yani bu kınama nedir? Orada yani kan dökülüyor. Efendim, İmam Şafii'nin şehridir. Neredesiniz? Şafii'ler yani. Bu İmam Şafii'nin şehridir yani. Şam'a ve efendim Kabil'e bin bir mücahit gidiyor ama niye Gazze'ye kimse gitmiyor yani. Orada İmam Şafii'nin şehri bombalar altında yani eziliyor efendim. Dökülüyor, kırılıyor. Her yönüyle bizim için hakikaten Müslümanlar adına tablo işte hoş değildi. Ancak bunu da hemen söyleyeyim. Dengelerde değişmeler olmuştur. Ve 2000'li son yani 2012 miydi? En son Gazze saldırısından sonra.
Evet.
O enkazlarda yine diriliş yükseldi ve daha güçlü bir şekilde yükseldi ve bu kıyımdan da bu savaştan da daha güçlü bir şekilde yükselecektir. Ama İslam ümmetinin de bu bölük pörçüklüğünün cezasını işte ya Filistinli çekiyor, ya Lübnanlı çekiyor, ya Suriye'dekiler çekiyorlar. Bu da acı bir tablo.
Doğru. Hocam şimdi bu cinayetlerle ilgili son günlerde Amerika'da Biden yönetiminden gelen açıklamalar da aslında biraz dikkat çekiciydi. Biden İsrail'in bu cinayetlerini meşru müdafaa çerçevesinde bunlar değerlendirdi. Yani şunu anlıyoruz ki Filistin halkı ve aslında Filistin yönetimi Biden'in açıklamalarına göre bir suçlu sayılıyorlar bu olaylar esnasında. Şimdi bunları siz nasıl değerlendirirsiniz? Biden yönetiminin bu açıklamaları nasıl ele alınmalı acaba?
Ya biz şimdi bunu iyi biliyoruz ki yani Orta Doğu'ya bu işte rejim yerleştirildi. Bunun vasıtasıyla ülkeleri kontrol altına almak, kontrol etmek ve öte yandan Erdoğan'da da gayrimeşru yönetimler, Amerika'nın menfaatleri ve çıkarları için en uygun bir vesiledir. Çünkü halk desteği olmadığı için açık bir dille Trump ifade ediyordu. Ben olmasam siz hayatta kalamazsınız. Hayatta kalamazlar çünkü meşruiyetleri yoktur. Meşruiyetleri olmadığı için hayatta kalabilmeleri için Amerika ve Siyonistlerle yakın bir işbirliğinde bulunmaları lazım. Bu bir. İkincisi Birleşmiş Milletler yani tüzüğüne göre veya insan hakları şimdi Birleşmiş Milletler misakının 55. maddesine göre bir memleket eğer toprağı işgal edilmiş ise her türlü vesileyi kullanarak toprağını kurtarma hakkına sahiptir ve bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin de o ülkeye, o halka destek vermesi lazım. Şimdi onlarca Birleşmiş Milletler kararnamesi yayınlanmıştır. Yani İsrail aleyhinde hangisi uygulanmıştır? 238, 242 Arap topraklarının geri çekilmesi lazım. 67 sınırlarına geri çekilmesi lazım. Onlarca kararname var. Ve işgaldir. Yani şimdi bir taraftan Amerikalılar diyorlar ki Batı yakası işgaldir. Efendisi Golan Tepeleri işgaldir. Kudüs, Doğu Kudüs işgaldir. İşgalciler işgal etmişse çekilmeleri lazım. Ben bunları yani kendi toprağımdan kovmak için de dışarı sürmek için elimden gelen her türlü vesileyi kullanma hakkımı Birleşmiş Milletler bana veriyor. Ancak yani durum Filistin olunca mukaddes yani nedir? Dana hiç kimse de orada da hak, hukuk, uluslararası misak, sözleşmeler yani söz konusu olamaz. Haklıdır. Yani kendisini savunur. Ya işgal edilmiş bir topraktır. O topraktan geri çekilmesi lazım. Ben işgal altındayım. Siz bunu diyorsunuz bir taraftan işgal altında. Öte yandan ise yok kendi meşru müdafasını. Kendi meşru müdafasını eğer biri Tel Aviv'e gelmiş ise veya efendim söyleyeyim onların sınırlarına girmiş ise o zaman meşru müdafaa hakkı doğar. Ki oralar da işgal topraklarıdır.
Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ hocamızla konuştuk. Sohbetimizde Filistin gelişmeleri ve Siyonist İsrail rejiminin orada sürdürdüğü cinayetlerle ilgili son gelişmeler hakkında analizler sizlerle paylaştık. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve röportajımızda buluşana dek hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Muhterem dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilat gazetesinde İran silahlı kuvvetlerinin düşmanların siber saldırılarına karşı savunma gücünü geliştirmek amacıyla bir tatbikat düzenlemesi, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif'in Amerika'nın Korsan İsrail'e nokta vuruşu yapan füzeleri vererek daha fazla Filistinli çocuğun ölümüne ortak olduğunu vurgulaması gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İslam-İran Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi'nin ırkçı İsrail'in cinayetleriyle ilgili açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İslam-İran Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, direnişin sürdürülmesi ve apartheidin feshi, Siyonistlerin cinayetlerini durdurmanın yolu olduğunu belirtti. İslam-İran Dış İlişkiler Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, korsan rejim İsrail'in Gazze Şeridi, Batı Şeria, işgal altındaki Filistin'de ve Kudüs'te Arap mahalleleri düzenlediği ve aralarında yüzlerce kadın ve çocuğun da bulunduğu sivillerin şehadetine sebebiyet verdiği saldırıları, savaş suçu ve beşeriyete karşı cinayetin en bariz örnekleri olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Amerika terör devleti ve Siyonist rejimin diğer hamilelerinin sabotajları yüzünden bir kez daha etkisiz bir kurum olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Harrazi, dünya genelinde uyanık ve bilinçli vicdanları Siyonistlerin aleni cinayetlerini durdurmak üzere göreve çağırarak şöyle dedi. Bugün Filistin'de yaşananlar sırf İslam veya Arap dünyasını ilgilendiren bir mesele değildir. Bugün tüm toplumlar Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yetersiz kalması karşısında beşeriyete karşı işlenen bu suçlara karşı açıkça sorumludur. Harrazi şöyle ekledi. Bugün İran İslam Cumhuriyeti Filistin sorununun tek çözüm yolunu apartheid rejimin sonlandırılması ve Filistin'de yaşayan tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudilerin oylarına başvurarak demokratik bir devlet kurulmasında görmektedir. Böylece tüm ilahi dinlerin mensupları bu kutsal topraklarda bir arada ve barış içinde yaşayacaktır.
Risalet gazetesinde Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bagire'nin İran İslam Cumhuriyeti ileri teknoloji, uçak ve füze motorlarının yapımında zirveye ulaştığını vurgulaması, Siyonist rejimin mazlum Filistin halkını katliam etmeye devam etmesi gibi haberlere yer verilirken, Horasan gazetesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Filistinlilere yönelik saldırılarda Siyonist rejimle işbirliği yaptığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Bazı güvenilir kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Korsan İsrail'in Gazze Şeridi ve Kudüs'e saldırılarında Tel Aviv'le askeri işbirliği yaptığını ifşa etti. Fars Körfezi'nde yer alan Arap Emirliklerinden birinde bazı kaynaklar Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in talimatı üzerine Korsan İsrail'in Gazze Şeridi ve Kudüs'e saldırılarında Tel Aviv ile askeri işbirliği yaptığını ifşa etti. Ummanlı ünlü internet aktivisti Eli Şahin, Twitter hesabında son günlerde Abu Dhabi ve Dubai ile Tel Aviv arası uçak seferlerinin görülmemiş düzeyde arttığını, böylece Muhammed bin Zayed müttefiki İsrail'e destek vermesi sağlandığını yazdı.
Hemşeri gazetesinde Yemen halkının Filistinlilerle dayanışma gösterisine konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Yemen'in başkenti Sana sokakları Filistin halkıyla ihtişamlı dayanışma gösterilerine sahne oldu. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre söz konusu dayanışma gösterisine katılanlar, işgalci Siyonistlerin cinayetlerini kınarken mazlum Filistin halkının yanında yer aldıklarını haykırdı. Söz konusu gösteriye katılan Hamas'ın Yemen temsilcisi Maaz Ebu Şemale, Kudüs'ün Arap ve Hür Müslümanların kalbinde daimi olarak yer aldığını duyurdu. Yemen ve Filistin halkının ortak ülkeye sahip olduğunu kaydeden Ebu Şemale, her iki ülke halkının mücadelesinin iman üzerine olduğunu, bugün Yemen halkının Filistin halkının işgalci Siyonistlerin varlığını yok edeceğini haykırdığını duyurdu.
Muhterem dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalık programımızın bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin Filistin gündemi,
TSK'nın Irak'ın kuzeyinde süren operasyonu,
TL'nin en düşük seviyeyi görmesi
ve pandemi ile ilgili son gelişmeler
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Papa Francis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede Siyonist İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı. Türkiye İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katoliklerin manevi lideri Papa Francis ile görüşmesinde Filistin'de bir vahşet yaşandığını belirterek İsrail rejiminin saldırılarının muhatabının sadece Filistinliler değil, tüm Müslümanlar, Hristiyanlar ve insanlık olduğunu ifade etti.
Mescid-i Aksa'ya ve Kutsal Kabir Kilisesi'nin erişimi engelleyen, ibadet özgürlüğünü kısıtlayan, Filistin topraklarında sivilleri de öldüren, işgalci İsrail'in insanlık onurunu da çiğnediğini vurgulayan Erdoğan, Siyonist İsrail'in müsebbibi olduğu bu vahşetin bölgesel güvenliği de tehdit ettiğini de dile getirdi. Erdoğan rejimin Kudüs'ün statüsünü de ihlal eden hukuksuz ve insanlık dışı uygulamalarına bir an evvel son verilmesi, kutsallara saldırmakta da beis görmeyen işgalci İsrail karşısında tüm insanlığın birlik olması gerektiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca geçtiğimiz hafta kabine toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında İsrail'le silah anlaşması yaptığını söyleyen Amerika Başkanı Joe Biden'a tepki gösterdi. Biden'ı Filistin konusunda İsrail'in yanında durmakla eleştiren Erdoğan, "Biz bu konularda daha fazla duramayız, bunu söylemeye bizi mecbur ettiniz" diyerek şunları söyledi. Biden'ın İsrail'e silah onayıyla ilgili imzasını gördük. 850 bin silah onayı. Lafa geldiğinde silahsızlanma vesaire bunları konuşuyorlar. Sayın Biden, sözde Ermeni soykırımında Ermenilerin yanında yer aldın. Şimdi de ciddi manada orantısız bir saldırıyla Gazze'ye saldıran ve yüz binlerce insanın şehadetine vesile olan bu olayda da siz kanlı ellerinizle bir tarih yazıyorsunuz. Filistin toprakları kanla yıkanıyor. Siz de buna destek veriyorsunuz.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Filistin konusunda yoğun bir gündem içindeydi. Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesine ilişkin Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Pakistan Dışişleri Bakanı kardeşim Şah Mahmud Kureşi ile İsrail'in Filistin'e karşı zulmünü, ikili ilişkilerimizi ve Afgan barış sürecini görüştük, dedi. Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan ikili temas konusunda Kureyş'i ile İsrail'in Filistin'e karşı zulmünü, ikili ilişkilerimizi ve Afgan barış sürecini görüştük açıklamasını yaptı. Çavuşoğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda siyasi partilere bilgilendirme konuşmasında ise Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyş'i ve Filistin Dışişleri Bakanı Maliki ile New York'a birlikte gireceklerini açıkladı. Ayrıca Çavuşoğlu İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Filistin'deki son gelişmeler ve uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.
Öte yandan Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, ırkçı İsrail'in Filistin'e saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin terörist İsrail'in Filistin'deki son cinayetleriyle yükselen tansiyon ve ırkçı İsrail'in Gazze yönelik hava saldırılarını görüştüğü oturumda yazılı beyan sundu. Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Sinirlioğlu, beyanda ırkçı İsrail'in Filistin'e yönelik saldırganlığını ve hava saldırılarını kınadı, aralarında çocuk ve bebeklerin olduğu masum kayıplar için Filistin halkına taziyelerini iletti. Yaşanan son gelişmelerden Benjamin Netanyahu liderliğindeki İsrail hükümetini sorumlu tutan Sinirlioğlu, ırkçı İsrail'in kutsal Ramazan ayında Filistinlileri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki evlerinden zorla çıkarmaya çalıştığını ve yine Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere saldırı düzenlediğini hatırlattı. Terör rejimi İsrail'in Amerika'nın desteğinde Filistin'deki son cinayetlerine tepki gösteren Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek ise derhal Amerika'nın İncirlik'teki üssü ve Kürecik üssünün kapatılmasını istedi. Konu hakkında Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi üyesi Sayın Burhanettin Dağ'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Arkadaşım, yani kınamaya falan gerek yok. Yani dün bir yazınca yazdım yani. Davut yıldızı nerede dalgalanıyorsa o yıldızı indirin aşağıya, o bayrakları indirin, konsoloslukları, elçilikleri kapatın, efendim mesela onlara destek olacak yani üstleri kapatın. Dün gündeme geldi yani şimdi Kürecik üstünü kim için kullanılmıştır yani onu niçin oraya yerleşti? Aslında Yozgat'a yerleştirmesi lazımdı. Yozgat'a yerleştirilseydi onlara hizmet veremezdi. Diğer taraftan ticari ilişkiler 6-7 milyar dolar civarında ticari ilişkiler. Yani ticaretinizi kesin, kara, hava ve deniz yani. Sahanızı kapatınız, başka bir şey yapmayın. Mesele biter. Ama yapmıyorlar. Yani Türkiye'de de Hamaset'i anlamışızdır artık. Yani bu Hamaset'in de fazla bir faydası yok. Kapatın yani ilişkilerinizi, kesin ilişkilerinizi, hava, kara ve deniz sahalarınızı kapatın. Başka bir şey yapmayın. Ve kardeşlerinize yeterince destek. Kınıyoruz. Kınama ya, kınayın ha, kınama. Ne işe yarar bu kınamanız yani? Ne faydası var bu kınamanız? Ama önemli olan din alimleri ve dini camia, kanaat önderlerinin yani bu sessizliği yani zulme karşı susan yani şeytandır yani. Nerede? Birleşmiş Milletler yani tüzüğüne göre veya insan hakları, şimdi Birleşmiş Milletler misakının 55. maddesine göre bir memleket eğer toprağı işgal edilmiş ise her türlü vesileyi kullanarak toprağını kurtarma hakkına sahiptir ve bütün Birleşmiş Milletler üyelerinin de o ülkeye, o halka destek vermesi lazım. Şimdi onlarca Birleşmiş Milletler kararnamesi yayınlanmıştır yani İsrail aleyhinde. Hangisi uygulanmıştır? 238, 242 Arap topraklarının geri çekilmesi lazım, 67 sınırlarına geri çekilmesi lazım. Onlarca kararname var ve işgaldir yani şimdi. Bir taraftan Amerikalılar diyorlar ki Batı yakası işgaldir. Efendisi Golan Tepeleri işgaldir. Kudüs, Doğu Kudüs işgaldir. İşgalciler işgal etmişse çekilmeleri lazım. Ben bunları yani kendi toprağımdan kovmak için de dışarı sürmek için elimden gelen her türlü vesileyi kullanma hakkımı Birleşmiş Milletler bana veriyor. Ancak yani durum Filistin olunca mukaddes yani nedir? Dana hiç kimse de orada da hak, hukuk, uluslararası misak, sözleşmeler yani söz konusu olamaz, haklıdır. Yani kendisini savunur. Ya işgal edilmiş bir topraktır. O topraktan geri çekilmesi lazım. Ben işgal altındayım. Siz bunu diyorsunuz bir taraftan işgal altında. Öte yandan ise yok kendi meşru müdafasını. Kendi meşru müdafasını eğer biri Tel Aviv'e gelmiş ise veya efendim söyleyeyim onların sınırlarına girmiş ise o zaman meşru müdafaa hakkı doğar. O oralar da işgal toprakları.
Sayın Burhanettin Dağ'a teşekkür ediyoruz.
Geçen hafta Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki saldırılarının devamında bazı noktaları daha bombaladı. Türkiye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Türk Silahlı Kuvvetleri Irak'ın kuzeyindeki operasyonun devamında Gara bölgesinde PKK mevzilerine hedef aldı. Saldırı sonucu 3 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Şırnak Cudi bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nce düzenlenen operasyonda da 7 PKK mensubu öldürüldü.
Öte yandan Türkiye Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta terörle mücadeleye ilişkin rakamları paylaştı. Bakan Akar, Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarıyla şu ana kadar 113 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 107 mağara ve sığınağın tahrip edildiğini söyledi. Akar bir toplantıda yaptığı konuşmada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yoğun bir dönemden geçtiğini belirterken, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin Basyan bölgelerinde eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım operasyonlarının zorlu arazi koşullarına rağmen planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini belirtti ve şu ana kadar yapılan çalışmalarda 113 terörist etkisiz hale getirildi. Bununla birlikte 107 mağara ve sığınak tahrip edildi dedi. Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK'nın Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli teröristin ülkenin kuzeyindeki operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Tahran Radyosu.
Bloomberg'in bildirdiğine göre Türkiye'de koronavirüs salgını ve COVID-19 hastalar seviyesinin ülkede kapanmaya sebep olması ekonomi aktivistlerini Merkez Bankası'nın her gün artan enflasyonu kontrol kabiliyeti konusunda umutsuzluğa sürüklüyor. Ekonomisi önemli oranda turizme ve yabancı sermayeye bağlı olan Türkiye'de korona salgını her iki alanı önemli oranda etkilemeye devam ediyor. Nisan ayı sonu itibariyle son 12 ayın enflasyonu son 2 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Mevcut enflasyon oranı Merkez Bankası'nın ulaşmayı hedeflediği %8,5'luk enflasyondan önemli bir mesafede. İstikrarı yeniden sağlamak ve onu sakinleştirmek için piyasaya büyük miktarda döviz kaynağı enjekte etmeyi zorlamak, son aylarda Türk döviz rezerv hacmi önceki aylara göre önemli ölçüde azaltmaya sebep oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre ülkenin döviz rezervleri Mart ayı sonunda 50.894 milyar dolara ulaştı ve bu da Ocak ayından bu yana kaydedilen en düşük seviyedir. Son olaylar, son 3 haftanın en düşük seviyesine ulaşan TL'nin geçen hafta bir kez daha gerileme yaşamasına neden oldu. Böylece dolar kuru 8,5 TL ile gerçekleşti.
Ve son olarak Türkiye Sağlık Bakanlığı 19 Mayıs 2021'de 203 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini, 11.937 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık yapılan test sayısının 217.276, yeni hasta sayısının 916, bugün iyileşenlerin sayısını 10.125 olarak duyurdu. Toplam ağır hasta sayısı ise tabloda 2232 olarak yer aldı. Tabloya göre Türkiye'de koronavirüsten toplam ölüm sayısı 45.186'ya, toplam vaka sayısı 5.139.485'e yükseldi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye Gündemi isimli haftalık programımızı dinlediniz.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kitabın konumu.
Değerli dinleyiciler, Kitabın Konumu isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde kitap ve kitap okurluğunun önemi hakkında konuşacağız.
Okuma bir tür araştırmadır. Belirli bir içerik ve anlam elde etmek için kelime ve kelime grupları dünyasında yapılan bir araştırmadır. Okuma sadece yazma ortamından geçmek değil, var olan soruları yanıtlamak için sözcükler ve anlamlı ifadelerden oluşan bir dünyaya geçmeye yönelik planlı ve amaçlı bir girişimdir. Okuma amacımız yaşamın genel amacına bağlıdır. Yaşam tarzı da yaşamın amacına bağlıdır. Toplum da aynı şekildedir. Daha fazla okuma aynı zamanda bir topluluğun yaşam tarzını da değiştirebilir.
Ünlü İngiliz yazar Virginia Woolf, en çok Bayan Dalloway ve Fenere Doğru gibi romanları ile tanınır. Ancak roman ve öykü yazmanın yanı sıra makale yazmada da tanınan bir isim olmuş ve sosyal konulardan diğer yazarlar hakkındaki kişisel duygularına kadar çeşitli konularda düzinelerce makale geriye bırakmıştır. Kitap nasıl okunur? Başlıklı notunda Woolf, eserlerini izleyenlere ilginç tavsiyelerde bulunuyor ve şöyle yazıyor. Bu manşeti bir kişi nasıl kitap okumalı manşetiyle karıştırmayın. Kitap okuma tavsiyesi herkes için farklıdır. Ancak genel tavsiye okuma için herhangi bir tavsiyenin olmamasıdır. Herkesin kitap okumak için kendi nedenleri, yöntemleri ve zevkleri vardır.
Wolf tavsiyesine şöyle devam ediyor. Benim tavsiyem herkesin nasıl kitap okuyacağına dair değil, bir kişinin nasıl kitap okuyacağına dairdir. Herhangi bir kitabı okumadan önce bir kitaptan arzu ve beklentilerinizi bir kenara bırakıp yazarın düşüncelerini ve deneyimlerini ön yargısız bir şekilde okumaya başlamalısınız. Okurken yazılan bir kitabın değerini ve miktarını asla yargılamayın. Sadece kendinizi yazarın yerine koymaya ve kitabı bitirmeye çalışın. Wolf, bir kitabın son sayfasını okuduktan sonra onu yargılama ve düşünme zamanının geldiğini belirtiyor.
Maceracı bir kaşif olsaydınız, dünya ve çeşitliliği hakkında doğrudan deneyim yolu ile öğrenirdiniz. Yabancı ülkelerin dar sokaklarında yürürdünüz, denizlerde gemiye binerdiniz, çöllerde yürürdünüz veya yeni yiyecekler denerdiniz. Bu keşifler zihninizi genişletirdi. Hayal gücünüzü ve yaratıcılığınızı artırırdı ve vizyonunuzu sonsuza dek değiştirirdi. Ama her şeyi deneyimlemeye fırsatımız yoktur. Neyse ki kitap okumak bunu yapmamızı da sağlıyor. Önceki programda kitap okumanın kişisel yaşam ve kişilik gelişimi için pek çok faydası olduğunu ve hatta vücudumuzu ve zihnimizi geliştirmek için faydalı olduğunu, stresi ve birçok kötü durumu azalttığını söylemiştik. Yaşam tarzındaki değişim ve pozitifliğe doğru eğilimin artması, okumanın avantajları arasında da yer alıyor.
Bireysel yaşamdaki değişikliklere ek olarak çoğu sosyoloğa göre okumaya, kitaplara aşina olan gruplar ve milletler daha kalıcı ve dinamik bir kültür, kültürel miras ve hazineler geriye bırakabilirler. Eğitim ve bilim adamlarının ve entelektüellerin başarılarının diğer nesillere aktarılması da bu şekilde daha da kolaylaşır. Kuşkusuz donanım ve yazılım açısından okumanın ve araştırmanın arzu edilen bir şekilde ve külfetli kısıtlamalar olmaksızın sağlandığı bir toplumda yabancıların telkinleri ve kültürel dayatmaları daha az etki bırakır. Ancak okuma ve araştırmadan uzak bir toplum hemen telkinlerden payını alır ve yön değiştirir.
Hükümetler ve halkın kültürünü yönlendirmekten sorumlu olanlar tüm kültürel alanlarda topluma asgari koşulları sağladığında toplum da bu çabalara değer vermeye başlar. Böyle bir toplumda özellikle daha meraklı ve bilmeye çalışan duyarlı, enerjik ve sorgulayıcı sınıf doğal ve doğuştan gelen ihtiyaçların karşılanmasının yolu entelektüel arzuların arayışı sınırların dışına taşınmaz. Ek olarak kültürel alışverişe ihtiyaç duyulduğunda öncelik yerli kültürü korumak ve desteklemek vardığından da kültürel takas yapmak olur.
Kitaplara eğilim, okuma düzeyi ve okuma oranı günümüzdeki gelişimin göstergelerinden biridir. Ülkelerde kişi başına okuma, onların kültürel gelişimiyle ve daha geniş olarak her ülkedeki insani gelişim ile ilgilidir. Bu da kişi başına okuma ne kadar yüksekse diğer koşulların da olması halinde ülkenin kültürel büyümesinin bir o kadar yüksek olduğu anlamına geliyor. Bunun tersi de geçerlidir. Tabii ki kültürel büyüme ne kadar yüksekse kişi başına okuma da o derece yüksek olur.
Kitap okumak ve genel olarak okuma, güncel bilgi ve bilimi edinmek, ülkenin her yönden gelişmesi ve ilerlemesi için başlangıç noktası ve temel nokta sayılıp mutluluk, akıl ve bilinç ile dolu bir dünyaya girmenin yoludur. Bir toplumdaki insanların yaşam tarzına baktığımızda bilgi edinme ve okumanın insanların çoğunluğunun önceliği olup olmadığı durumunu anlamak mümkün. Çünkü ne zaman kolektif bilgeliğe dayalı olarak her kimse maksatlı bir adım atıp sosyal konumu fark etmeksizin bilgisizliği ve cehaleti ortadan kaldırmaya yönelik bir adım atarsa, kendisi aynı ölçüde farkındalık ve bilgiye yönelmiştir.
İlerici bir toplumda ilerleme sağlamanın anahtarının yararlı ve amaca yönelik okuma ve bilgi biriktirme olduğu kanıtlanmıştır. Örneğin bireyler okumayı ve bilgi biriktirmeyi yaşamsal programlarının bir gereği olarak görüp bu kültürel gerekliliğe değer verirlerse, bunu ciddiye alırlarsa toplumun büyümesinde ve gelişmesinde etkili olacaklar. Bugünün ve yarının nesillerinin yetiştirilmesinde yapıcı bir rol oynayacaklar.
Günümüzde kitaplar, toplumun kültürel atmosferini optimize etmede güvenli ve etkili bir araç olarak sayılırlar. Küresel deneyim, medeniyetlerin büyümesinin ve gelişmesinin bir toplumun entelektüel ve kültürel gelişiminden kaynaklandığını ve toplumda da okuma kültürünün büyümesi olmadan herhangi bir medeniyetin büyümesinin sağlanamayacağını göstermiştir. Çeşitli kitle iletişim araçlarının büyümesine rağmen hiçbir medyanın medeniyetlerin büyümesinde kitabın oynadığı rolü oynamadığı açıkça ortadadır.
Şimdi de muazzam ve şaşırtıcı gelişime rağmen dünyadaki yeni iletişim yenilikleri ve internet iletişim ağlarının gelişmesine karşın geleneksel kitap yazma ve yayınlama, gazete basma ve gazete okuma gelenekleri hala kendi rolü ve konumuna sahiptir. Hiç kimse geleneksel yöntemin yeni ve modern bilgilendirme yöntemlerinin gölgesinde kaldığını iddia edemez. Ve bu geleneksel adetleri göz ardı edemez.
Pek çok kitapsever, meraklı zihinlerini doyurmak için hala evlerin veya halk kütüphanelerinin kitaplıklarının raflarında arzu ettikleri eserleri arıyorlar. Hedenberg basım aracının sesi hala matbaalarda ve basım evlerinde duyulmaktadır. Bu matbaalardaki bu cihazlar tam dikkatli bir şekilde kitapları basmaktadır. Tabii ki yeni teknolojiler de destek olmuştur. Böylece litografik ve okunaksız basınlar bilgisayarla çalışan kaliteli eserler üreten basınlara dönüşmüşlerdir.
Aile, sağlıklı bir yaşam tarzı ve okuma alışkanlıklarının kazandırılmasında kesinlikle en önemli rolü oynamaktadır. Aile ortamı ve koşulları, ebeveynlerin eğitim ve terbiye yöntemleri, ebeveynlerin okumaya ilişkin düşünce ve yaklaşımları, kitap ve yayınların durumu, ailenin ekonomik düzeyi ve sosyal durumu okumayı güçlendirmede önemli rol oynamaktadır. Okuma alışkanlıklarının kazandırılması da bu döneme bağlıdır.
Aileden sonra kitap okumayı herhangi bir toplumda yaygınlaştırmanın en ağır görevi o toplumun okullarının ve eğitim sistemine aittir. Öğrenci okulda kitapla tanışır ve okuyarak kendi kendini öğrenme ve genel kültürünün artması sevincini de yaşar. Bu durumda öğrenci okumayı alışırsa hayatı boyunca kitaptan vazgeçmeyecektir. Resmi kurumlar tarafından doğru ve çekici yollarla eğitim yapılması, sağlıklı bir yaşam tarzını ve okumanın bireyin ve toplumun yaşamı üzerindeki etkilerini kalıcılaştırmak için en önemli yollardan biridir.
Genel kütüphaneler doğru kitaplar barındırarak ve uzman kütüphanecilere sahip olarak okurların ihtiyaçlarının uygun ihtiyaçlarını gidererek nüfusun farklı kesimlerini okumaya teşvik etmede etkili bir faktör olabilir. Genel kütüphaneler gerçek konumlarına geçerlerse ve nüfusun büyümesiyle orantılı gerekli olanakları ve kapsamı sağlarlarsa, içlerinde bulundukları topluluklar tarihsel ve sosyal olarak olgunluğu ve iyi ve kötüyü seçme gücüne sahip olacaklar.
Son olarak toplumun ekonomik, politik, sosyal ve kültürel koşullarının yanı sıra yönetim biçiminin de kitap okuma ve bilgi biriktirme kültürünün teşvik edilmesinde büyük ve yadsınamaz bir rolü olmasıdır. Bu bağlamda kültürün, sosyal geleneklerin ve kültürel koruyucuların rolü hayati önemi de sahiptir. Aslında sağlıklı ve arzu edilen bir yaşam tarzının başlangıcı olarak okuma ve bilgi edinme kültürünün gelişmesi, sosyal kurumların ve kitle iletişim araçlarının katkısına da gerektirir.
Bugünkü sohbetimizi çağdaş İranlı yazar Mahmud Devlet Abadi'nin yazdığı Yazmanın Y'si kitabından bir paragrafla noktalamak istiyoruz. Yazar bu kitapta güzel ve hassas düşünmeyi insan yaşamının bir gereği olarak görmektedir. Kuşkusuz düşünme, okuma ve kitaplarla tanışarak daha dinamik ve canlı hale geliyor. Bu kitapta şu ifadelere yer verilmiştir. Düşünmeyi ciddiye alın. Düşünmeyi. Bizim eksik yanımız düşünmeyi ciddiye alan kadın ve erkeklerdir. Düşünmek önemli bir görev olarak görülmelidir. Düşünmeye vakit ayıralım. Dili dizginleyelim ve düşünce kanadını açalım.
Muhterem dinleyiciler, kitabın konumu isimli dizi sohbetimizin 11. bölümünün de sonuna geldik.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.